Dizgeselliğin kendisi. Çünkü yani bu metinde kurgul bir metin ya da kurgul bir konuşma aynı zamanda sistematik bir yapı taşıyor ve onun anlamı şu. Bütün bir sisteme göndermede bulunabiliyor. Bir öner, bir cümle, bir kavram, bir sözcük birçok yere göndermede bulunuyor. Ve eğer o noktalar daha yerleşmemişse bilinçte, o zaman o göndermeler kopacak ve anlama olmayacak. Kurgul metnin ya da kurgul söylemin, kurgul içeriğin anlaşılmasının gizi burada yatıyor. Yani bir sistemi bütününü gördüğünüz zaman o sistemi bildiğinizden söz edebilirsiniz. Eğer henüz parçalar yeterince bütün parçalar deşifre edilmemişse, bağlantıları kurulmamışsa yani bu benzetme şey değil, yararsız bir şey değil galiba. O zaman o zorluk oradan geliyor. O yüzden o öteki bileşenleri de açmamız, sorgulamamız ve yani o zaman anlamak kolaylaşacak. Şimdi yani bir ön söz başka dizgelerle karşılaştırma yapar diyor. O bizi fazla ilgilendirmiyor diyor bu aşamada. Şimdi felsefe tarihinden söz etti. İkinci paragrafta hemen hemen daha girişte. Felsefi bir dizgeyle çelişen son bölümünde oysa felsefi bir dizgeyle çelişen bilinç bir yandan genellikle bu yolda ne yaptığını kavramaz. Öte yandan bu çelişkiyi anlayan bilinç ise çoğu kez onu tek yanlılığından kurtarmayı ya da özgür tutmayı ve çatışan ve görünürde geçimsiz öğeler şeklini alan karşılıklı zorunlu kapıları tanımayı bilmez. Genel olarak burada sistemden söz ediyor. Yani, şimdi Hegel'in bilgiye bakışı şey değil, göreli değil. Yani bilginin göreli olmaması da gerekir aynı zamanda. Bilginin tam olması gerekir. Eğer bir şeyi tam bilmiyorsanız onu bilmiyorsunuz. Eğer yaklaşık bilgi diye bir şey, belirsizlikler içeren bir şey, varsayımlar içeren bir şey varsa o zaman o bilgi bilgi değil. Yani çok yalın olarak Hegel'in bilgiden anladığı şey gerçeklikle aynı şey. Gerçek olmayan bilgi olamaz. Ve yine Hegel'de gördüğümüz şey bir tutum. O gerçekliğin ya da bilginin üretilmesi şey değil. Doğal bilincin yapabileceği bir şey değil. Sıradan bilincin, normal bilincin, felsefesiz bilincin genel olarak yapabileceği bir şey değil. Eğer o aygıta ya da o araca yani gerçekliği ya da bilgiyi üretme aracına ulaşamadıysanız o zaman bir bakıma şey değilsiniz, ayık değilsiniz. Sarhoş gibisiniz. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Nerede olduğunuzu bilmiyorsunuz. Anlamsız bir dünyada gibisiniz ve Heidegger'in fırlatılmışlık dediği şey bunu anlatıyor. Çünkü yani doğal bilinç nerede olduğunu bilmiyor. Tarihin neresinde olduğunu, varoluşun nesinde olduğunu, niye var olduğunu, amacının ne olduğunu, amacının olup olmadığını. Dinsel bilinç için böyle bir soru yok. O Tanrı'nın kulu ve Tanrı'ya hizmet etmek için var ve öyle dolduracak yaşamını ve sonsuza dek öte dünyada Tanrı'nın cennetinde varlığını sürdürecek. Dinsel bilincin yanıtı açık ve onu rahatlatıcı. Ama usa dönen bir insanın yanıt bulması kolay değil. Ve yani dinsel bilinci o açılardan bir pozitif bilinç olarak görürsek, yani efsanelerle dolu bir dünyada yaşadığını varsayarsak, o zaman onunki sadece şey, bir yanılsamadan kaçmanın yolu. Ama ondan çıktığı zaman, o yanılsamayı getirdiği zaman, o zaman işte gerçekten dünyaya fırlatılmışlık durumunda kalıyor denebilir. Yani fırlatılmışlık şey değil, çok önemli bir sözcük değil. Bütün varoluşçuluk aynı şeyi taşıyor, aynı bakış açısını taşıyor. İnsanın dünyadaki varlığının bir anlamı yok. Ve şimdi O zaman ona da karşılaştıralım görüngü bilimi ve Hegel'in felsefesini genel olarak. Yani bu gerçek bilgiyi ve gerçek bilinci ya da bilincin ideal biçimini üretmemiş olan insanlar ne olduklarını bilmiyorlar. Bir bakma sarhoş gibiler dedik ya da ayık değiller dedik. Yani o şeye gelmediği sürece aslında bütün insan tarihin kendisinin de şeyi bu, durumu bu bir bakıma. Şimdi şey dedik, Homo sapiens bir potansiyelle başlıyor. O potansiyel, onun şeyi, bilme yetisi, yani başka potansiyeller de var. Ama bizi burada bilme yetisi ilgilendiriyor. Onun açılması ve gelişmesi var. Şimdi görüngü bilim o gelişimi saltık bilgiye kadar ulaşması açısından inceliyor. Yani bu da bir, bu tarih değil. Tarih felsefesinin ereğinin özgürlük olduğunu gördük. Oradaki ayrıca tarih felsefesi şey, yani sistemi kendi içinde incelenen bir şeydi. Görüngü bilimin öyle bir, görüngü bilimin ereği saltık bilgi dediği şeye varmak. Ondan sonra onu tarihsel bir süreç olarak değil ama nasıl bir süreç oldu? Zamanda giden gelişen bir süreç ama tarihsel değil ya da yani tarih felsefesiyle aynı şey değil görünge bilimin açılması. Nasıl onu ayırt edeceğiz tarihsel süreçten? Evet, ereği açısından yani gerçeklikle ilgisi. Gerçeklikle ilgisi açısından, şimdi bunları yakalayabiliyor musunuz bilmiyorum. Gerçeklikle ilişkisi şuydu, T'nin görüngü biliminin içeriği gerçek olmayan bir içerikti. Yani oluş durumunda olan bir içerikti ve oluş durumundaki bir içeriğin anlamı şuydu, o içerik sürekli değişim durumunda. Burada incelenen içeriğe baktığınız zaman ne var? Duyu pekinliğiyle başlıyor, algıya geçiyor vesaire. Şimdi duyu pekinliğine başladığı zaman ve bundan algıya geçtiği zaman duyu pekinliği ne oluyor? Duysal bilgi aşaması diyelim. Ortadan kalkıyor. Yani daha yüksek bir aşamada moment olarak bulunmayı sürdürüyor. Ve daha yüksek aşamanın bir yerde şeyi oluyor, temeli oluyor kendisi. Şimdi şey, biliyorum yani bu, yani bu bizim yaptığımız şey, Kojeven'in ya da Hippolyte'in falan yaptığı gibi dışsal bir betimleme değil. Orada olan şeyi Hegel'in düşündüğü gibi düşünme girişimi. O yüzden zor. Ama daha anlamlı ve olanaklı. Yani görüngü bilimin içeriği, senin sorundan geldik buraya kadar. Bir daha soruya dönelim. Ya da şu açıklamaya.
Acaba ya, çünkü şimdi görüngü bilim şey dedik. Görüngü bilimin kendisi yani zamansal bir süreç. Dolayısıyla bunu yani zamandan ayrı düşünmemize imkan yani o kendi içinde doğru yani negatif.
Neden zamansal? Çünkü bilinçte.
Evet, yani görüngünün yani fenomenin zaman içindeki gelişimini ya da değişimini bir şekilde onunla beraber etkiledi.
Evet, fenomene gelelim. Şimdi bir an orada duralım. Yine oradan devam edeceğiz. Fenomen bilinçtedir. Bunu bir düşünün. Görüngü dediğimiz şey, fenomen dediğimiz şey nerede? Beni görüyorsun, ben görüngü müyüm? Neredeyim görüngü olarak? Karşındayım. Ama bilincindeyim. Şu anda gördüğün her şey, sadece ben değil, her şey... Ve hepimizin gördüğü her şey bilincimizde oluşan imgeler. Yani şimdi bu şey, ulusal bir felsefe. Avuk savuk şeyler söyleyecek bir şey değil. Yani özel idealizm değil. Gördüğüm şeyin nesnesi yok falan demiyor. Ama görüngü dediğimiz şey, gördüğümüz şeyin kendisi değil. Onun görüngüsü. Yani onun olmadığı bir şey. O olmayan bir şey. Her neyse, bizi burada ilgilendiren şey fenomenin öznel olması. Yani subjektif ve bilinçli olması. Şimdi fenomen, fenomenoloji ve bilincin deneyiminin bilimi. Bunlar kitabın iki olası adıydı, bir tanesi. İkisi de aynı değerdi. Hegel görüngü bilim adını seçiyor. Şimdi görüngü ve bilinç. Ayrıca fenomenoloji diye şey var biliyorsunuz. Husserl ve Heidegger ve daha sonra gelen başka onun izleyicileri var. Onların da bu başlığı taşıdıklarına dikkat edelim. Kant'ta da şimdi fenomen bilinçlidir dedik.
Ama bilinç de fenomendir.
Efendim?
Bilinç bir de aynı zamanda bilinç de fenomendir.
Bilinç yansıda fenomendir.
Dedir diyor.
Fenomendir. Yani insan eğer fenomense ki öyle. İnsan bilinç de oldu, insanda olduğuna göre
İnsan fenomen değil. İnsan bedeni en görüntü. Yani bizim algıladığımız insan bedeni fenomen. İnsan kendisi değil.
Fenomen sadece fiziksel, duysal, algısal olmak zorunda değil.
Zaman içinde olan şeyler fenomenler.
Ona ekliyorum seni. Ama o diyalog işlemedi. Bir daha deneyin. Bilinç, fenomen ve bilinç ilişkisi. Yani orada ne anlıyoruz? Fenomen eşittir bilinç. Kabul mü?
Fenomen şey... bilinç dediniz ya.
Evet.
Ben de diyorum ki
öznel olan nesnel nesnel olan özneldir mi oluyor? Öznel olan nesnel öznede olan nesnede vardır, nesnede olan öznede vardır. Anlamıyorum.
Onu açacağız. Onları o bağlantıyı biraz zaman alacak o. Yani birkaç öyle çalışma içinde. Şimdi özne ve nesne adını kullanıyor. Yani bilinç özneldir diyoruz ve ya da öznedir falan. Yani özneyi bilince ayırdığımıza dikkat edin. Aynı zamanda nesne kavramı var bilinçle karşılık içinde. O da tabii ki bilinç ya da öznenin dışında olanı anlatacak. Tamam. Orada arasında bunlar şimdi konsantre olalım şey, esas sorunu. Yani bütün bu şeyleri, tikel konuları yine bu şeye, esas ana soruna bağlayarak şey yapalım, düşünün. Yani beni dinlemek ya da bir konuşan herhangi bir başka arkadaşımız dinlemek şey değil, rahat ve kolay bir şey değil, biliyorum. Onun için çaba gösterin, iyi konsantre olun ve zaman zaman şey, yani konuşan birisini şey yapalım, hepimiz dinleyelim ki o konuşan hem bir sessizlik bulabilsin hem de anlaşılsın. Yani zamanımız şey var ve o yüzden konuşma fırsatını kaçıyor diye düşünmeyin. Herhangi bir anda şey olur. Uygun bir boşlukta girebilirsiniz araya. Yani beni kesebilirsiniz, sorabilirsiniz, başkalarına sorabilirsiniz vesaire. Bu şey öyle şey bir pasif bir dinleme şeyi değil, çalışması değil. Şimdi oradan devam edelim. Bilinç ve görüngü. Bunları açabilecek duruma geldik bu şeyden. Yani şu kadar şeyden, zamandan sonra. Bilinç fenomendir.
Fenomen bilinçtedir.
Ya da bilinç fenomendir. Onu da diyebiliriz.
Ben fenomendedir bilinç.
Fenomende bilinç olması ne demek? Çünkü fenomen zaten bilinçte olan bir şey.
Diğer bilinçleri fenomende görürüz gibi mi? Fenomene aittir, fenomen dünyasına aittir. Diğer bilinçler bu mu?
Fenomen dünyası zaten bilinçte olan bir şey. Yani bilinç bilince aittir demiş oluyoruz o zaman. Burada şimdi Kant'ı düşünelim. Nümenon diye bir ya da nümen diye bir karşı kavramı var Kant'ta fenomenin. Fenomen ve nümen. Kant fenomenleri biliriz, görüngüleri biliriz diyor. Nümenleri bilemeyiz diyordu. Yani nesneyi bir tarafa koyuyor, özneyi bir tarafa koyuyor. Özneyi ve nesneyi bölüyor Kant. Kant'ın bütün felsefesi ve Kant için genel olarak bilgi özne alanında sıkışıp kalıyor, nesne alanına geçemiyor hiçbir şekilde. Çünkü insanın o alana geçebilecek yeteneği, entelektüel sezgi yeteneği yoktu. Bu şey, Kant'ın sözü, entelektüel sezgi. Onu geçen hafta da konuşmuştum. Entelektüel sezgi ve duysal sezgi. İki bilgi yetisi, bunlardan insanda birisi var diyor Kant. Yani duysal sezgi yetisi var. Entelektüel sezgi yetisi yok ve entelektüel sezgi yetisi nümenlere ya da kendinde şeye ulaşan yeti. Bu Kant'ın bütün felsefesi bir fenomenoloji bu yüzden. Yani modern, daha yakın Husserl ve Heidegger ve başkalarından önce fenomenoloji diyebileceğimiz bir felsefe var. Bu Kant'ın felsefesi. Kant bu adı kullanmamış. Yani
düşünce nesnelerin onun temelindedir.
Yani Kant için de o zaman fenomen bilinçte ve özler.
Fenomen bilinçte ve özler. Bunu netleştirirsek bu işte dizgesel düşünmenin şeyi bu. Yani bu bileşeni biz kafamıza koyarsak sistemde daha rahat ilerleyebileceğiz. Ama eğer bu bileşen oturmuyorsa kafamıza gerçekten dizgeyi kuramayacağız. O şey çok açık olan bir şey. Fenomen öznededir. Yani benim karşımda gördüğüm şey fenomen. Bu doğal bilincin bakış açısı. Doğal bilinçte şey vardı, düşündüğün şeylerin düşünce olduğunu bilmeme gibi bir cehalet ya da bilgisizlik var doğal bilinçte. Doğal bilinç, düşünme, yani dışsal şeyleri, her ne vesaire, bütün bunları düşündüğü zaman o düşünme işlemi bir tür idealleştirme işlemi, bir tür bilince alma işlemi, bir tür sübjektifleştirme işlemi ve özdek dediğim zaman ben bu bir düşünceden başka bir şey değil. Bu benim bilincimde olan bir şey. Töz dediğim zaman, biçim dediğim zaman ya da ne dersem diyeyim, hangi sözcüğü, hangi kavramı, hangi düşünceyi, hangi imgelemi, bunlar benim bilincimde olan şeyler ve o anlamda sübjektif olan şeyler. Doğal bilinç bunların farkında değil. Yani doğal bilinç derken örneğin bir fizikçi, o kavramlarla ilgilenirken gerçekte şey sanıyor, kendisi dışındaki fiziksel şeylerle ilgilendiğini sanıyor. Yine de bütün fizik düşüncelerle ilgili. Yani uzay, zaman, özdek, kütle, cisim vesaire, kuvvet, onların bağıntıları, bütün bunlar yani bir bilim yapmak zaten o içeriği düşüncelere getirmek demekten başka bir şey değil. Doğanın kendisi reel olan şey, var olan şey ve onu benim anlayış tarzım, öğreniş tarzım, öğrenmem, onu bilime çevirmek. Bilim bir bakıma o nesnel olan şeyi özdenleştirme anlamını taşıyor. Yani bilince getiriyorum ve egoya getirdiğim ya da düşünmeye getirdiğim anda o artık şey. Doğal bilincin fark etmediği şey bu ve bu nokta felsefeyi doğal bilinçten ayıran şey. O yüzden yani mesela materyalist bilincin şeye karşı çıkışı, idealizme, felsefeye karşı çıkışı buna bağlı. O şey sanıyor, özdek kavramından söz edildiği zaman aslında hata yapılıyor diye düşünülüyor. Ve çünkü önemli olan diyor, reel ya da nesnel olarak özdek ve felsefe o özdeyi reddediyor. Özdeyi düşünselleştiriyor, idealleştiriyor çünkü düşünüyor. Yani şimdi buradan baktığımız zaman doğal bilinç o zaman şey, yani özlekçilikle örtüşen bir şey. Aslında görgücülük de bir bakıma aynı şeyi söylüyor. O da dışarıdan başlattığını sanıyor bilgiyi. Görgücülüğü hatırlayın. Bunları başlıklar olarak dışarıda bu kaynaktan bulabilirsiniz tekrar. Görgücülük bilgiyi deneyimden başlatıyor ve deneyimin nesnel olduğunu düşünüyor. John Locke. Kavramın deneyimden özneye yansıdığı, bilince yansıdığını söylüyor değil mi? Yani kavramın dışarıdan geldiğini düşünüyor. Nesnel ya da dışsal bir kaynaktan. Doğal bilincin hatası bu, yanılgısı bu. Çünkü o kavram onun bilincinde olan bir şey ve ayrıca bir kavramın duysal algı yoluyla dışarıdan alınması, nesnellikten öznelliğe geçirilmesi nasıl bir şey? Onu John Locke açıklamıyor. Yani kavramlar özner. Kant'ı egonun ya da düşüncenin kendiliğindenliğine bağlıyor. Kavramların etkinliklerini ya da ve rasyonelistler doğuştan düşünceler diyorlar, kavramların dışsal olarak bir kopya olmadığını anlatmak için. Şimdi özne ve nesne konusu, bu şey ayrım çok önemli. Yani görüngü bilinçte, görüngü bir kavramlar sentezi diyebiliriz ya da kavramlardan oluşan bir biçim ve bunu üreten insanın düşünme yetisinin kendisi, logosun kendisi, insandaki logos. Çünkü tabii ki burada önemli olan onun öznel olması, görüngünün. Yani görüngü şey değil, dışsal ve nesnel bir şey değil. Dışsallıkla ilişkisine ayrı bir felsefi problem olarak ele alıyor felsefe tarihinde. Yani şeyler, analitik felsefeciler, realistler filan Onlar bu soruna girmişler 20. yüzyıl başlarında ya da işte ortalarında vesaire ve yani dış dünya var mıdır yok mudur sorusu şeklinde onu ele alıyorlar. Dış dünyanın, çünkü fenomen dediğimiz zaman iç dünyaya giriyoruz ya da fenomen iç dünyaya ait olan bir şey. İçsel, öznel bir şey. Fenomen dış dünya değil. Ve onu diyemeyiz. Şimdi çok iyi. Onun üzerinde duralım. Nesnenin öznedeki iz düşümü. Bakın, şimdi şeyde sizde de görmüşsünüzdür. Görmeyenler bir an önce gösterir iyi olur. Çünkü çok öğretici. Burada yorumlar var. Yorumlarda Karl Marx bölümü var. Onu açıyorum. Şimdi iz düşüm konusuna geleceğiz. Tam olarak. Neredeydi o?
Bölüm 3'te.
Bölüm 3'te. Ne geldi? Devlet, hayır, bölüm 4'te. Karl Marx'ın diyalektik yöntemi. Şimdi benim Karl Marx'ın sözlerini okuyorum. Bu öznenin, nesnenin iz düşümü olmasıyla ilgili olan sözler. Yani herkes kendi için bunu rahatça çözümleyebilecek. Benim diyalektik yöntemim Hegel'in yönteminden yalnızca ayrı olmakla kalmaz. Bu Kapital'in birinci bölümü 1873'te yazmış bunları. Almanca yayıma Afterword diyor bu İngilizce. Arka söz. Benim diyalektik yöntemim Hegel'in yönteminden yalnızca ayrı olmakla kalmaz, onun doğrudan karşıtıdır. Devam ediyoruz. Hegel için insan beyninin yaşam süreci, işte düşünme süreci, real dünyanın demiurgosudur. Yani öznellik nesnelliği yönetir ya da yoğurur. Demiurge bir tanrı Platon'un şeyinde yazılarında ama demiurge şey şekillendirici tanrı şey değil, yaratıcı tanrı değil. Biraz söyleyeyim Marx'ın şeyini. Hegel için insan beyninin yaşam süreci yani düşünme süreci diyor. Real dünyanın demiurgesidir. Şimdi burada Marx bir nesnel bir logos'tan söz etmiyor. Yani Platon'un ideaları gibi bir şeyden söz etmiyor. İnsan beyninin düşünme süreci. Hegel'e göre insan beyninin düşünme süreci real dünyayı şekillendiren etmendir. Bu kötü bir yorum. En azından çok çok tek yanlı. Yani sadece bireysel özne için söylenebilecek bir şey. Ama logos bireysel değil, evrensel bir şey. Logos bütün varoluşu biçimi aynı zamanda. Yani Aristoteles'te de, Hegel'de de bu böyle. Marx burada öyle bir evrensel logos yerine insan beyninin yaşam süreci, yani bireysel düşünme sürecine dönüyor. Ve real dünya yalnızca ideanın dışsal, fenomenel biçimidir. Şimdi real dünyayı, yani Marx'ın şeylerini, koordinatlarını görebiliriz. Bir daha okuyayım. Real dünya yalnızca ideanın dışsal fenomenel biçimidir. Şimdi ideayı içselleştirirsek, Marx'ı öyle sanıyor Hegel için. İdea insan bilincine kısıtlı olan bir tasarım Marx'a göre Hegel açısından. Bunun dış dünya ile ilişkisi real dünya ideanın fenomenel biçimidir diyor. Toparlayabildik mi? Real dünya, ideanın fenomenel biçimi. Şimdi bir kere biz fenomenin içsel olduğunu ve özden olduğunu söylemiştik. Marx bunun bilincinde değil. O fenomenel dünyayı dışsal dünya olarak görüyor. Özneden kopuk bir real dünya olarak görüyor. Benim için tersine ideal dünya insan anlığı tarafından düşünülen ve düşünce biçimlerine dönüştürülen özdeksel dünyadan başka bir şey değildir. Bu yansıma işte. Benim için İdeal dünya, yani düşünsel dünya, bilinçteki, düşüncemdeki dünya, dışsal, insan anlayı tarafından düşünülen ve düşünce biçimlerine dönüştürülen özdeksel dünyadır. Özdeksel dünyanın bir yansımasıdır. Ve izleyebildik mi? Yani dış dünya, benim için şey, yani Marx'ın diyalektiği anlayışı da göre şey, ideal dünya, düşünsel kavramsal dünya, dış dünyanın bir yansımasıdır. Eğer doğru anladıysak Marx'ı, bu John Locke'un şeyi, felsefesi. Evet. Tabula rasa üzerinde bir yansımadır ya da bir baskıdır, damgadır vesaire. Yani bu başka türlü yorumlanacak bir şey değil. Yani Marx bunu başka yerlerde de söylüyor. Ve... Evet. Yani şimdi bu fenomen ve düşünce, onun dış dünya ile ilişkisi, iç dünya ile ilişkisi gibi konular. Bunları doğru yerleştirmemiz gerekiyor. Yani fenomenin özden olduğu özsel. Marx'ın gözden kaçırdığı şey bu. İnsan bilincinin dış dünya ile ilişkisi şöyle. Fenomen kavramlar tarafından belirlenen bir bütün ise fenomenal dünya bütün, yani hepimizin algıladığı dünya, fenomenal dünya sadece özdeksel değil, tinsel, yani devlet, yasalar, bunlar da fenomenal dünyaya ait. Fenomenal dünya, insan usulünün kategorileri tarafından belirleniyor. Ben bir şeye devlet dersem o devlet olarak belirlenim kazanır. Eğer ben ona devlet diyemezsem, yani mesela şeyi getirin, çok alt kültürden bir insanı, işte Orta Amerika ormanlarında bulunan, Amazon ormanlarında bulunan bir kabileden hiçbir yüksek kültürle tanışmamış bir insan modern topluma gelse bile orada bir devlet realitesini algılayamayacak. Ya da bir devlet, çünkü devlet kavramı yok kendisinde. Orada devletin varlığına karşı o devleti göremeyecek. Şimdi demek istediğim şey şu, eğer kavramlar rasyonalistlerin dedikleri gibi öznenin ya da egonun düşünme yetisi daha doğrusu, onun ürünleri iseler, dışarıdan böyle duygusal algı yoluyla alınmayan şeylerse, bizim düşünme yetimizden kaynaklanan şeylerse, o zaman gerçekten bütün realite o kavramlar tarafından belirlenen bir yapı ya da bütün oluyor. Bana dikkat edin. Ben ne düşünebiliyorsam realitem ondan oluşuyor. Hangi kategorileri kullanabiliyorsam ve hangi hepsi kategori. Yani duygular, düşünceler, moral özellikler, karakter özellikleri falan bütün bunları kavramlarla anlatıyoruz. Bir insan kıskançtır, öteki sevecendir. Bir insan güzeldir, öteki işte yaşlıdır, gençtir, kıskançtır, hırslıdır vesaire. Şu devlet baskıcıdır, bu devlet liberaldir, özgürlükçüdür. Bütün bunlar kavram ve benim realitemi belirlemede kullandığım malzeme bunlardan başka bir şey değil.
Peki.
O zaman herkesin realitesi farklı olmuyor mu?
Çok iyi.
Yani realitenin nesnelliğini kuran şey. Dış dünyanın nesnelliğini kuruyor.
Şimdi ona geleceğiz. Bu noktayı biraz...
bir sanayide bir kurmeden farklı düşünür sözü Hegel'in olmakla beraber...
Farban, Farban.
Öyle mi? Evet. Farsistler de kabul ediyorlar.
Farban.
Hegel'in.
Hayır, tamam, devam et.
Yani ben bu Marksist bir anlayışta mı yoksa mesela düşünce nesnenin temelindedir diyen...
O çok fazla anlamlı gibi gelmiyor bana. Yani tabii ki doğru. Yani bir köylünün bir kentli gibi düşünmeyeceği ya da bir saraylının kulübeden farklı bir bilincinin olduğu doğru. Yani o tamam, ona bir şey demeyeceğiz ama...
Ama yeterli düşünce nesnenin temelindedir.
Evet. Nesneler dediğimiz şey görüngüler. Şimdi o nesne yerine o görüngü yani sözcüğünü kullanıyoruz. Çünkü görüngü bilince doğrudan ait. Nesne bilincin karşısında olabilen bir kavram ve nesne dediğimiz anda zaten bilinçten ayrı bir alanı bir yerde varsaymış oluyoruz.
Nesne görüngüsünü algılıyoruz biz bakınca nesneye. Kendisini değil yani. Bu şekilde anlayacağız değil mi?
Nesneden ne algı alıyoruz? Algı...
Biraz önce örnek verdim. Size bakıyoruz.
Evet.
Sizin değil.
Evet.
Görünümünüzü ben... Evet, sizi algılıyorum.
Ama onu yani siz kendi içinizden üretiyorsunuz.
Evet, özel.
Yani... görüngü kavramı ve imge kavramını düşünelim. Ya da izlenim. Yani bir cismin... Bir dışsal, fiziksel nesneyi düşünelim. Fiziksel nesnenin öznedeki izlenimi ya da iz düşümü ya da eşlemi, kopyası öznel. Şimdi renklerden söz etmiştik geçen hafta. Yani bunları kaçırıyoruz galiba. özellikle duyumların öznel olduğunu söylemiştik. Yani renkler, tatlar, sertlik, sıcaklık falan. Bunlar nesneye ait şeyler değil demiştik. Ve bunlar özneye ait şeyler. Yani bu nasıl oluyor? Mavi görüyorum, siyah görüyorum, pembe görüyorum vesaire. Bunlar kendilerinde, bunları duyum olarak düşündüğümüz zaman bunlar özneye ait olan şeyler. Yani pembe bir cisimden şey çıkıyor, belli bir dalga boyu çıkıyor. Ondan pembe renk çıkmıyor ve o şey...
O yüzden bir şey yapmam lazım, en az söz arayayım.
Nerede kaldık? Fenomen bilinçli. Fenomenler bilinçli. Şimdi o fenomen, real dünya dediğimiz şey, tamam. Yani rasyonalizm real dünyanın varlığını reddetmiyor. Real dünyanın varlığını reddeden görgücülük ve bunların içinde en çarpıcı örnek Berkeley. Değil mi? Yani var olmak algılanmaktır diyor.
Söyle. Demin yani fenomen bilinçli de dediniz.
Evet.
Sonra Kant'ın da benzer bir şey söylediğini söyledim. Değil mi?
Evet.
Ama biz burada kalmıyoruz. Yani benim merak ettiğim şey şu. Fenomen bilinçli ise zaten Mina abla demin sorduk. Dış dünyanın nesnel değil. Fenomen bilinçli ama mesela biz binlerce kitap gördüğümüz zaman onun sayfasından renginden değil ama başka hepsinin ortak olan bir şeyden ya da kitap edasından diyelim. Onun kitap olduğunu biliyoruz.
Evet.
Yani onun nesnelliğini öyle kuruyoruz. Orada bir kitap var.
Evet. Şimdi
bu ama bu şeyden çıkmaz. Siz demin söylediğiniz bir fenomenin bilinçli olmasından değil ama daha öteye geçmekle yani numenlere de bilebileceğimiz.
Şimdi zaten görüngü bilimin çözdüğü problem o. Yani dış dünya ve iç dünyanın ilişkisi, varlık ve kavramın ilişkisi. Yani bu görüngü bilimde ulaşacağımız nokta o. Bu şeyin dış dünya ve iç dünyanın ilişkisinin çözümü konusu. Biraz önce söylediğim şey de oydu. Yani rasyonalizm dış dünyanın nesnelliğini ya da varlığını reddetmiyor. Onu reddeden görgücülüğün kendisiydi. Yani Berkeley'de olan şey oydu. O tamamen varlığı ve algılanmayı şey yapıyor. Eşitliyor.
Ya şey temel soru şey gibi gözüküyor burada. Fenomen bilinçlidir, özneldir.
Evet.
Peki özne olmayan, dış dünyanın özne olmayan yani kendisi nerededir?
Evet. Sorun o. Kant diyor ki o dış dünyanın özne olmayan yanı dinganzihtir.
Bilemeyiz. Uzanamayız.
Vardır ama bilmeyiz. Dolayısıyla o insanı, bilgisini tamamen özneye kapıyor. Yani gerçek varlık alanıyla bir iletişimin olanaksızlığını söylüyor Kant. Yani Kant'ı bu çalışma için bilmemizde büyük yarar var ve o kadar da şey değil, yani anlaşılması zor bir bakış açısı değil, Kant'ın bakış açısı. Şimdi, evet.
Sizi bir yansıma olarak algılıyoruz Yunus.
Öyle mi?
Siz gerçekten siz değilsiniz, onun bir yansımasısınız. Peki ben kendimi nasıl algılayacağım? Kendimi de bir yansıma olarak
düşünüyorum. Senin egon bir atom gibi, bir nokta gibi. Egonun dışındaki her şey başka senin için. Kendin de başkasın. Ellerini, kollarını, her şeyini algılıyorsun. Kendini nesne olarak alabilirsin. Düşünce de yapabilirsin bu işi. Yani kendini ego noktasına, egona yoğunlaştırdığın andaki olsun bir yerde, o zaman her şey senin için. Kendin de yani... Yani öyle bir ayrıcalığı yok bir şeyin, kendi bedenin. Yani o bir alışkanlık belki de. Yani bu benim kolum, senin kolun değil falan. Ama bu da bizim egomuza dış. Bedenimiz
ego. Benim tinsel dünyam ne olacak? Bilinç onu algılamıyor mu? Sizin tinsel dünyanızı algılamıyor mu? Yani kendi tinsel dünyanızı.
Tinsel dünyayı algılama dediğimiz şey, kavramlar kullanma, o kavramları değişik şekillerde birbirine bağlantılama. Ve bu ister şu kişi, ister bu kişi ya da isterse benim kendim için olsun, fark etmiyor. Orada olan şey aynı. Tinsel dünyamız, yani neyi kastediyoruz tinsel dünya derken?
Yani kendi iç dünyamı
bence. Duygular.
Duygular, evet. Düşünce, her şey. Yani şu fiziksel kolun uzunluğu, benim kolum senin kolundan uzun ya da daha beyaz ya da...
Onları ayırt edebiliyoruz. Yani sen kendi duygunu, kendi duygunu ve benim duygumu ayırt edebilirsin.
Evet.
Kendi duygunu doğrudan doğruya, birinci elden yaşıyorsun. Benim duygumu empati yoluydu ya da dışsal göstergelerden yüzüme gözüme bakarak şey yapabiliyorsun, çıkarabiliyorsun. Bu şimdi şu duyguyu duyuyor falan. Yani o ama kendi duygun senin şeyin, bütün ego... Herkesin bireyselliği var. Yani bu evrensel, o logos bireyselliği böyle o anlamda silen bir şey değil. Varoluşçular ondan endişeleniyorlar. Yani evrensel ususu kabul etmek bireyselliği siliyor falan. Yani öyle garip sonuçlar çıkartıyorlar. Bu bunlar şeyler. Yani şu anki konumuz değil ama çok başka sonuçlar çıkıyor Hegel'in bu bakış açısından. Ama o tür sonuçlar hiçbir zaman çıkmıyor. Yani şimdi fenomenin öznerliği onu şeyle bilim dizgesiyle şöyle bağlıyorduk. Burada oluş süreci, bu ortadan kalkacak olan şey. Şimdi şeye dönelim isterseniz. Biraz da saat 10 oldu. Zamanınız var değil mi Mithat?
Var yani. Sabah kadar.
Salt sonuç, üçüncü paragraftaki anlattığım şey, başta da galiba bir yerlerde geçiyor. Salt sonuç değil ama oluş süreciyle birlikte sonuç elimsel bütündür. Anlıyoruz değil mi buna?
İkinci sayfasındaki kısmı biraz şey yapabilir misin yani? Sonuç edimsel bütünlüğü dedikten sonra amaç kendi başına dirimsiz evrenseldir Türk dünyasının en güzel eserinden yoksulan salt bitki ve çıplak son cinsi o yapımı yapısı bırakan ceset olması gibi.
Evet. Şimdi şey.
Hadi bu. Kapattın yüzüne pardon. Sözüm mü?
Aç. Şimdi.
Şimdi okunuyor.
Okun ama orada karşıtı ve şey yapanlar. Yeni bulamış. Yine şey dönem. 18.40 falan. Böyle bir şey. Şimdi. Salt sonuç değil ama olmuş. Oluş süreci kulesiyle ile birlikte sonuç evimsel döndür. Yani sonuç şimdi Hegel'in sonuç dediği şey ne?
Salt.
Sonuç dediği şey
saltık bilgi. Burada eğer bunu kastediyorsa ama genel olarak sonuç yani herhangi bir sonuç özel sonuç değil genel olarak sonuçtan söz ediyorsa doğru. Sonuç herhangi bir sonuç bütün sonuçlar onu üreten kendilerini üreten süreci kapsarlar. En başta konuştuğumuz şey ama moment olarak kapsarlar. Real bulunan somut yani pozitif varlık değil negatif varlık kapsarlar diyebiliriz. Bütün sonuçlar süreçlerini ya da nedenlerini eğer sürece, üretim sürecine, oluş sürecine neden dersek onu kapsar. O yüzden bu şey bilinmelidir. Görüngü bilim bilinmelidir. Yani şimdi saltık bilgi dediği şey Hegel'in nedir diye düşünürsek, niye öyle bir şeye gerek duyulmuş, anlamı nedir falan bunları düşünürsek saltık tin kavramını şu ana kadar kullanmadık. O nedir? Yani var, sistemde var ama tüze felsefesinde de yok. Saltık tin kavramı sanat, felsefe, din. Yani saltık bilgi kavramı var. Saltık bilgi, saltık sözcü kavramı nedir? Onu düşünmemiz gerekiyor önce. Mutlak ve onun kavramı nedir? Onu yani onun şeyle bulacaksınız yine çeşitli ama yani bu çalışma görüngü bilim ve genel olarak Hegel çalışması için temel olan şey her şeye rağmen mantık bilimi çalışması ve sitede genişçe bir şey var. Yani oldukça geniş ve pek çok soruyu yanıtlayacak olan bir şey.
Paragrafın devamında bir şey var. Amaç kendi başına dirimsiz evrensizdir diye devam ediyor.
Evet.
Tıpkı yönsemenin henüz edimselliğinden yoksul olan sal, itki ve çıplak sonucunu ise o yönsemeyi arkasında bırakan ceset olması gibi. Bunu
tamam.
Ne anlayacağız şimdi?
Evet, söyleyin.
Sonucundan, pardon, sürecinden yoksun sonuç ve sonucundan yoksun süreç ikisi de yetersizdir. Süreçle birlikte kurulmuş sonuç gerçekleşir.
O zaten şimdi de söylediği oluşla birlikte edimseldir demek istediği.
Sonuç, yani sonuç bize bu anlaşıldı mı? Kaçıncı paragrafta?
Üçüncü paragrafta bir şey sizin o sayfa 23. sayfanın başı.
Tamam, benzer olarak elimsel bütün. Çünkü eldeki sorunun amacında değil, yerine getirilişinde tükettir. Salt sonuç değil. Evet, bunu anladık burasını. Yani sonuç, süreç, onu üreten sonuç onu üreten süreci kapsıyor. Ondan ayırırsak geri ne kaldı? Yani düşünün, oluş süreci olmayan bir sonuç.
Niye saltık bilgiyi süreci?
Olabilir mi?
Gerçekliği olmayan bir şey gibi.
Olamaz. Yani oluşmamış bir şey. O soyutlamayı yapamayız diyor. Ya da yönsemenin burada o şey aslında Svek galiba, Erek. Pardon, eğilim, tendans. Onu Volkan şey yap, beğenmemişti o yönseme sözcüğünü. Aslında şey, yani bu 80'de yaptığım bir çeviri ve onu öyle bırakayım dedim ama aslında Almancası tendans, yani eğilim. Burada eğilimden söz ediyorsak, oluş sürecindeki bir tendansten ya da eğilimden bunun anlamı onun bir ereğinin olduğu. Eğilim var ve o onu ayıramayız şeyden, birbirlerinden. Yani ereksiz ve amaçsız ya da hedefsiz bir oluş süreci saçma sapan bir şey. Yani şey gibi, etkisi olmayan bir neden gibi ya da nedeni olmayan bir etki gibi. Böyle bir şey, bu da saçma sapan. Saçma dediğimiz zaman, saçmayı genellikle varoluşçularda absürt, yani o us dışı olma anlamında şey yapıyoruz, kullanıyoruz. Saçma.
Ereğin olmadığı yerde tesadüfi ya da kaos.
Kaosu rasyonizm kabul edemiyor. Yani nedense bütün evrende nedensellik ilkesi işlediğine göre, fiziksel evrenden söz ediyoruz. Nedensellik ya da doğa esası. Doğa esası kaosu olanaksızlaştırıyor. Çünkü her şeyin nedeni var. Kaotik bir durum, işte örneğin evet güneşin yalın durumu ya da bir gaz kütlesi vesaire, bunlar kaotik gibi görünüyorlar ama hepsi, oradaki her parçacık doğa esasını izliyor ve kaos değil, o bile bir kozmos, bir düzen. Yani bunlar şeyler, düşüncenin yapamayacağı şeyler. Nedensiz davranan bir doğa. Yani şimdi bunlar, burada bizi şaşırtması gereken şey, Avrupa'da 100 yıl boyunca ya da 150 yıl boyunca ve bugün de devam ediyor aslında, bu irrasyonelist düşünceye eğilim neden bu kadar kolay benimsendi? Yani birisi kalkıp diyor ki parça bütünden büyüktür. Kabul ediyorlar. Cantor sonsuzların toplanmasından söz ediyor. Kabul ediyorlar hemen. Sonsuz sayıların toplanması.
Hemen plan. Bayağı bir uğraşmış.
Yani olabilir. Bana o şey gibi geliyor. Çok, evet. Ona benzer şeyler. Bunu şey yapmamız gerekiyor. Yani dikkate almamız gerekiyor. Bu insan tininde şey var. Yani çirkine bir yatkınlık var. Çirkine yatkınlık. Yani güzel sanat adı üstünde, yani kavramı belli. Güzel sanatın güzellikle ilgili olması gerekir. Ama bu reddediliyor. Vesaire. Yani şimdi insan bazı kavramsal bağıntıları ya da kavramın logosunu görmek çok kolay. Neden etkiden ayrılamaz? Oluş süreci erekten ayrılır. Yani erek ya da hedef diye bir şey varsa o da öyle bir ön süreç kapsamak zorunda. Bunları, evet, burada Hegel'in söylediği şey ya, anladık mı şimdi? Daha başka? Yani arkasında o ceset vesaire filan. Bunlar, bu sözcükler, yani biliyorsunuz ki şey, eritreme. Bunları ayıramayız. Diyor.
Direksizlik açısından.
Evet. Şimdi isterseniz bırakalım. Çünkü bu
bir sonraki de şey. Sarısı orayı da şey.
Dördü mü?
Hayır, dört değil. Benzer olarak ayrım daha çok eldeki konunun sınırıdır. Konunun sona erdiği yer ya da konu olmayandır. Amaç ya da sonuçta bile ve ayrıca çeşitli düşünürleri ayırt etmek ve yargılamak ile böylesine bir uğraş öylesi belki görünümünden daha kolay bir iştir.
Evet. Yani bu bir ön sözde genellikle başkalarının yaptığı şeylerden söz ediyor. Ben ön sözümle kendi felsefemin başka felsefelerden ayrımını gösterirsem, ayrım orada giriyor. Ayrım eldeki konunun sınırıdır. Konunun sona erdiği yer ya da konu olmayandır. Şimdi burada genel olarak söylediği şey o. Bütün bunları okuyabiliriz. Bazıları, yani şimdi Hegel'in buradaki her tümcesinin çok güzel düşünülmüş ve kurulmuş olduğunu söyleyemeyiz. Yani çünkü şey, bizi çok fazla soru sormaya yöneltiyor ve o sorular genellikle dışsal sorular. Yani oradaki kavramsal sorunla olmaktan çok Hegel'in demek istediğini anlamakla ya da bağlamakla ilgili. O yüzden bu şey... Yani öyle referanslar var ki, öyle göndermeler var ki, onların neler olduğunu ancak o dönem yaşayan insanlar bilebilir, o kültürü. Yani burada Schelling'e adını vermeden, Fichte'ye adını vermeden ya da daha başkalarına, Jacobi'ye vesaire adını vermeden yapılan göndermeler var. Bunları okuyucu anlayamıyor ve neden orada durduğunu da anlayamadığı zaman, yani niye o satırlar oraya yazılmış sorusu kalıyor ortada. O yüzden onları şey yapalım, daha çok şeye, yani bu ön sözü bütünüyle deşifre etme gibi bir işe girişmekten çok onda özsel olanı anlamaya çalışıyorum ve burada da yani şey diyor, sistematik çeşitli felsefi çalışmaların birbirleriyle ilişkileri, birbirleriyle kavgaları, birbirleriyle karşılaştırılmaları ya da o karşılaştırmayı kendilerinin yapmaları, bütün bunların hepsi aslında şey, öznel görüş bildirimlerinden keyfi denebilecek önerme üretmelerden başka bir şey değil. Çünkü bu değişik çalışmalar her biri olumsal yapılar, yani sistematik yapılar değiller, yöntemli bilimsel çalışmalar değiller. Ki o dönemde burada kastettiği şeyler Schelling'in yazıları, Fichte'nin yazıları, hatta Kant'ın yazıları ve daha başka pek çok felsefecinin ve yarı felsefecinin şeyleri, yazıları. Yani öyle bir yazılar karmaşası var ki onların aralarındaki ilişkiler şey gibi, bir kör dövüşü gibi. Çünkü kimse ne dediğini bilmiyor ve kimse karşısındakinin ne dediğini anlamıyor. Buna imkan yok çünkü hiçbiri yöntemli değil. Ancak Hegel ne dediğini bilebilir, ne dediğini anlayabilir ve o perspektiften baktığı için başkalarının kendilerine kapalı olan anlayışlarını da o üretebilir. Yani o yüzden bir ön sözde kendine başkalarıyla karşılaştırmanın çok büyük bir anlamı yok diyor. Yani bilgi birdir ve onun dışındaki o karmaşa aslında şey, sadece bilginin bir pozu görünüşünü taşıyor ve gerçekte bilgi değil. Yani bugün biz Schelling'i okumuyoruz, okuyabiliriz, inceleyebiliriz aslında, merak edip enteresan da bulabiliriz. Ama Schelling'in ürettiği şeyler bilgi değil ve sadece tarihsel bir ilgiyi doyurabilir ama bir şey öğretmez. Ama Hegel'in bilgisi şey, öyle göreli ve kültürel bir bilgi değil, tarihsel bir bilgi değil, tarihsel dediği geçici. Hegel'in bilgisi çözümlediği, yaptığı çözümleme şey, eskimeyen, yanlışlanmayan, yıkılmayan, çürütülmeyen ve o dönem, o yüzden şey, bugün de değerini koruyan bir şey. Eskimiş yanları var, Aristoteles'in felsefesinde olduğu gibi ama ana hatlarında bir eskimeye uğraması söz konusu değil. Yani başka bir galakside, başka bir dünyada da bu kitap okunsa, o özünde şey, aynı şekilde algılanacak. Oradaki tarihsel süreç belki başka aşamalardan geçmiş olacak. Ama yine insanın saltık bilgiye ulaşması için geçeceği aşamalar zorunlu olarak belirlendiği için her yerde aynı senaryo yinelenecek. Homo sapiens nerede ortaya çıkarsa orada hayvan olarak başlayacak, insan olarak sonlanacak. İnsan olması, tam insan olması tam olarak gelişmesi demek. O gelişim tamamlanmadıkça o ölçüde insan doğası eksik, hayvan doğası sürüyor olacak. Bir bakın. Doğal yanı yani. Evet, bu şey sonlandıralım ve dördüncü paragrafa kadar geldik. Bu fena bir, en azından başladık. Daha önümüzde şey var. 804 paragraf daha var. Ama iyi çalışın. Yani bu çalışma kendi herkesin bireysel çalışması olmadan yürümez. Sağ ol. İyi akşamlar. Sezgin'le konuştun mu? Al konuş. Dedim. Ne oldu? İyi akşamlar. Ha.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.